Evet, bir pusula programında da beraberiz. Ömer merhaba.
Merhaba.
Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Geçen haftanın gündeminde tabii en önemlisi Merkez Bankası'nın enflasyon raporu toplantısıydı. Onunla başlayalım istersen.
Tabii.
Hem izlenimlerini, hem enflasyon hedefi değişimini, hem de oradaki psikolojiyi biraz seninle tartışalım.
Tabii. Tabii fiziki olarak oraya gitmedim. Hı. Ama izleme imkanı artık sosyal medyadan ve diğer kanallardan gayet kolay, mümkün olabiliyor. O yüzden izlerken açıkçası yapılmış olan sunumun sonunda hedeflerin ne olacağını merakla bekleyenlerdendim ben de. Ben değiştirmemesini bekliyordum. En azından ilk toplantıda daha aradan 8 Kasım'dan 7 Şubat'a 90 gün geçmişken, evet. 3 ayın üstü olmamışken herhangi bir değişiklik olmamasını bekliyordum. Aradaki olan değişiklikler konusunda da açıkçası hani parantez açayım, haklı gerekçeler de var. Fakat şunu söylemek lazım. Kimi ekonomist şaşırttı. Kimilerini hayır şaşırtmadı. Benim orada baktığım daha farklı bir göz vardı. Nihayetinde bu ilk toplantı.
Tabii.
O yüzden bu köprünün altından çok su akar geçer. Özellikle de enflasyon konusu gündemdeyse Türkiye'de
kesinlikle.
Hatta iki kere üç kere geçer diyelim. Benim baktığım özellikle üzerinde biraz daha fokus olduğum şey beden dilleri nasıldı diye. Ben orada özellikle sessiz çığlıklar duydum. O sessiz çığlıklardan kasıt hani oksimoron bir şeyle girdim bu konuya. Onu söylemem lazım. Gerginlik ve biz bir mesaj vermek istiyoruz. Lütfen alın sessiz çığlığıydı. Bu sessiz çığlığın en büyük sahibi de Cevdet Hoca'ydı.
Tabii.
Benim görebildiğim kadarıyla. Cevapladığı bir soruda ilginç bir yere değindi. İlginç yerde şu. Sonuçta hangi seviyenin kırılacağı, hangi seviyenin olacağından daha ziyade bu patika içerisinde patikadan saptığımız zaman Merkez Bankası'nın bunu tekrardan çevirebilecek kapasitesi veya enstrümanı var mı veya bunu yapabilecek mi diye sorun sorusu bana akıllarda şunu getirdi. Bir taraftan Sayın Karahan, Fatih Karahan biz otomatik pilota bağlamadık derken öbür taraftan da böyle bir sessiz çığlık acaba yukarıdan birileri bir şeyler söylüyor. Her toplantıda 250-250 ineceğiz mi aşağıya? Çünkü böyle bir kapasitenin olmaması bana ilk etapta Merkez Bankası'nın o patikanın dışına çıktığı andan itibaren alacağı önlemlerde faizde durma veya faiz artırma gibi bir takım şeyler olduğunu anımsatıyor. Ben o nedenle Cevdet Hoca'nın bu sessiz çığlığına, diğer tarafta da Fatih Karahan'ın özellikle soruları cevaplarken biraz beden dilinin rahatsız bir ruh halini göstermesine daha fazla özen gösterdim diyeyim. Ama 21-24'e çıkmış 3 puan, onun gerekçesi var. Bir tek şu o şeye takılıyorum ben. Bundan sonra hane halkı beklentileri ve reel sektör beklentileri neye evrilecek hep beraber onu görmemiz lazım aslında.
Ben de biraz erken bulanlardanım bu hedef artışını. Tabii ki onun gerekçesi var. Hani arka tarafında özellikle yönlendirilen, yönetilen fiyatlar var. İşte gıda var. Ama şöyle bir gerçek de var. Bunlar bu etkiyi yaratabilir. Siz para politikasını öyle sıkı tutarsınız ki hedefi 3 puan değil, 1 puan yükseltmeniz yetebilir veya hiç yükseltmemeniz, bu yükselmeyi Mayıs'a bırakmanız mümkün olabilirdi.
Doğru.
Bu tercih edilmemiş. Biliyorsun seninle olan programlarımızda ben hep Mart ayı pas geçebilir ve adımları küçültebilir diyordum. Şimdi bu hedefin buraya yükseltildiğini gördükten sonra pas geçme ihtimalinin biraz azaldığını düşünüyorum. Yani hedef 21'de kalsaydı pas geçme ihtimalini çok daha yüksek görecektim. Ama hedef üst bandı 29'a yükseltildiğine göre en azından adım düşülerek de olsa bir faiz indirimine sanki yer açıldı diye düşünenlerdenim. En önemli iki sözcük tabii ki başkanın otopilotta değildi sözcüğüydü. İkincisi senin bahsettiğin imkan ve kapasitemiz var mı bunu sorgulayın sorusu Cevdet Hoca'nın. Ben de sanki bu hedef yükseltme işi içeride çok uzun tartışıldığını sanki düşünüyorum. Kolay bir karar olmamış. Hatta bu üç başkan yardımcısı bunda mutabık mı onda bile bir soru işaretim oldu. Hedefin Şubat ayında yükseltilmesinden bahsediyorum. Böyle bakınca da bu hedefin yükseltilmiş olması bana hani yıl sonu 32 hedefinde Merkez Bankası faizi olarak sabit kalıyorum ama Mart ayında 2,5 puanlık bir indirimin de yolunu açtığını görüyorum.
Bir şey daha ekleyeyim orada. Özellikle yapılan Londra görüşmeleri sırasında faizler konusunda yine otopilota bağlamadık. Her defasında yüklü miktarda faiz indirimi beklemeyin. Her defasında faiz indirimi beklemeyin mesajı verildikten sonra özellikle Aralık-Ocak tarihlerinde faiz indirimlerinin yapılması belirli bir yere kadar tolere edilebilirdi. Ben Ocak'ta beklemiyordum faiz indirim yapılmasını. Şimdi bir taraftan da Mart'ta konuşuluyor olması, üstüne üstlük %15'lik stopaj artışı, %15'e gelen stopaj yani %5'lik stopaj artışı açıkçası benim içeride senin söylediğin gibi bir çekişmenin, daha doğrusu çekişme demeyelim de
bir fikir ayrılığının,
bir tartışmanın olduğunu gösteriyor. Tartışma tabii ki yapılır. Yani ortak aklı bulabilmek için belirli bir doğru noktaya gelinmek için muhakkak ki tartışma yapılmalıdır. Ama söylenenle yapılanlar arasında böyle bir tutarsızlık ve uyumsuzluk olduğunu görüyorum ben, evet, bir taraftan da.
Enflasyon raporuna devam ederken sonlarda bir kutu vardı, hali halk varlıklarının değerleme etkisi diye.
Senin yazından çalmıştım.
Estağfurullah. Yani ben de bunun Aralık ayında bir yazı yazmıştım. Türkiye'nin aslında özellikle finansal varlıkların milli geliri oranının OECD ülkelerine ne kadar düşük olduğunu. Hakikaten onlar da onu göstermişler. Sonrasında da yastık altı için bir tahminde bulunmuştum ve 250 milyar dolarlık bir tahmin ortaya koymuştum. Sağ olsun QNB Finans'tan Erkin Işık'ın çalışmasını kullanarak. Merkez Bankası 311 milyar dolarlık yastık altı altın olduğunu ortaya koymuş. Ve çalışmada çok ilginç bulgular da vardı. Bir tanesini daha söyleyip ondan sonra topu sana vereceğim. Kiradaki konutların tutarını, değerini hesaplamışlar. 700 milyar dolar. Onun da 28 milyar dolar civarında bir kira geliri yarattığını her sene muşa. Ya demek ki Ömer'cim istendiğinde her veri Türkiye'de var.
Tabii.
Türkiye'deki kiralık konutların toplam değerini hesaplayabilen bir kapasitemiz var. Ama şu gayrimenkul piyasasında 3 tane uyduruk veri dışında hiçbir veri bizlere sunulmuyor. Hani bunu bir şey olarak Ahmet Büyükduman üstadımız da bunu bir değerlendirsin diye mesajı vereyim. O kutuda bir servet etkisinden bahsediyordu. Enflasyonun önündeki engellerden biri zannediyorum, değil mi bu da?
Doğru. Seninle birlikte özellikle evet, bu yayınlarda çok konuşuyoruz. Yani senin daha önceki yazılarına atfen özellikle Türkiye'de milli gelirin %20'sini, %50'sini, %20'lik dilimin aldığı, Türkiye'de 17 milyon İspanyol veya 17 milyon Belçikalı evet, yaşadığını, bunların tüketim tarafında herhangi bir şekilde artırılan faizden veya ortaya konmuş olan enflasyondan negatif değil tam tersi pozitif etkilendiğini hep söyleyip durduk. Evet. Bu da onun göstergelerinden bir tanesi. O nedenle ben açıkçası bu kutucuğu önemli buluyorum.
Çok.
Diğer başka kutucuklar da var. Oralara da özellikle evet, bakılmasının müthiş faydalı olacağını düşünüyorum ki onlardan bir tanesi de firmalarla yapılan görüşmeler. O nedenle ben gelir dağılımının bu kadar bozuk olduğu bir yerde enflasyonla mücadelenin son derece güç, son derece başarılması neredeyse imkansıza yakın bir süreç olduğunu görüyorum. Merkez Bankası'nın da bunu kabul edip
evet,
bunu verilerle ortaya koyuyor olması ayrıca beni rahatlattı diyeyim. Onlar da farkındalar. Evet. Ayrıca demin söylediğin bu veri paylaşımı konusunda umuyorum ki önümüzdeki dönem Merkez Bankası veya devletin diğer kurumları kamuoyuyla bu verileri paylaşıp bunlar üzerinden çıkacak olan, yapılacak olan araştırmalarla birlikte daha iyi, daha doğruyu bulabileceğimiz bir seviyeye evet, götürür bizi.
Merkez Bankası çalışmasına faydalanarak izleyicilerimizle şunu da paylaşalım. Türkiye'de yaklaşık 700 milyar dolarlık kirada konut var. O mantıktan yola çıkarsak TÜİK verilerini kullanıyorlar. Yaklaşık 850 ile 900 milyar dolar arasında insanların kendi içlerinde, evlerinde oturdukları konutlar var. Bunların toplamı yaklaşık 1.6 trilyon dolar ediyor. 300 milyar dolar yastık altın var. Etti 1.9. 500 milyar dolar civarında da finansal sistem içerisindeki finansal varlık var. 2.4 trilyon dolarlık bir servet birikimimiz var. UBS çalışmasını neredeyse teyit eden bir çalışma olmuş bu da. İyi bir iş yapmışlar. Veri, veri, veri. Bize veri versinler. Biz de bol bol konuşalım.
Bol bol konuşalım. Bol bol analiz yapalım. Doğru bulmaya çalışalım. Evet. Yani iyi bulmaya çalışalım.
Ömer'cim, dijital dünya geliştikten sonra hayatımızdan hızlıca çıkan iletişim araçlarından bir tanesi de mektup olmuştu.
Evet.
Ama çıkmayan bir mektup var.
Doğru.
Onunla ilgili değerlendirmeni alayım.
Uzunca bir süredir ben bu konuyla ilgili bunun hep kredibilite açığı olduğunu söyleyerek söze başlıyordum. Neden bahsediyoruz? Bu mektup Merkez Bankası'nın hükümete yazmış evet, olduğu mektuptan. Bence şimdiden 2026'nın mektubunu da hazırlamak üzere Merkez Bankası bir şekilde hazırlık yapsın tabii, diye düşünüyorum. Çünkü hedef hala %5. Bu %5'lik hedefin en azından makul ölçülerle belirli bir kamuoyunu ikna edecek bir yere getirilmesi ve Merkez Bankası'nın bu mektubu yazmaktan en azından alıkoyacak bir evet, sürece girmesi lazım. Yine oksimoron bir hedef ama sonuç itibariyle Merkez Bankası bunu yazmak zorunda, yasaya göre yazmak zorunda.
Evet.
Umuyoruz yazmayacağı günleri hep birlikte görürüz.
İnşallah. Bu mektupla ilgili ben bir yazı yazmıştım. Baktım 3 sene geçmiş. Zaman da çabuk geçiyor. Ondan sonra diğer mektupları da inceledim. 2007 yılında başlamış bu mektup işi. 18 yıl geçmiş. 18 yılın 15'inde mektup yazmış Merkez Bankası. 3 yıl yazmamış. 2010, 2011 ve 2013'te mektup yazmamış. Mektuplar önce çok detaylı, bol içinde görseller içeren mektuplarken 2020 yılında 7 sayfaya düşen mektup 2022 yılında 2 sayfaya düşmüş sevgili Ömer. 2022 yılında yani Şahap Bey'in zamanında yazılan mektupların bir tanesi de mektuplarda görsel sayısı da sıfıra inmiş. Herhangi bir görsel yok ama en bombası 2023 yılında yazılan mektup. 2023 yılında yazılan mektupta herhangi bir sayı yok.
Bu daha güzel.
Yani bu aşk mektubu gibi olmuş.
Yakmışlar mı diye sormak.
Evet. Hiçbir sayı yok. Neyse ki 2024 ve 2025 yılında sayfa sayısı 5'e çıkmış. Görsel sayısı bu mektupta 1 olmuş. Orada da bir gelişme kat ediyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. Buradaki görsel sayısı 4'e 5'e çıktığında, sayfa sayısı da 10-12'ye çıktığında enflasyonumuz da tek haneye gelmiş olur diye düşünüyorum.
Evet. Yaklaşmış olur en azından.
Evet. Öyle bir korelasyon kurdum yani kendime
2026 göre. Yılının mektubunu şimdiden yazmakta fayda var diye düşünüyorum.
Fayda var. Hazine nakit dengesi açıklanmıştı. İstiyorsan onunla kısaca bir değinelim.
Aslında faiz dışı denge olarak baktığımız zaman geçtiğimiz seneyle karşılaştırdığımız zaman iyiye gidiş var. Orada gelirlerde %50 küsürlük bir artış. Giderlerde de %39'luk bir artış var. Tabii ilk aydan herhangi bir şekilde bunu bir trende koymak mümkün değil. Ama niyet olarak en azından böyle bir iyi niyet olduğu sinyali var hazine nakit dengesinde. Burada en önemli göze çarpan noktalardan bir tanesi faiz giderleri tarafı. Evet. Her ne kadar Sayın Şimşek faiz konusunda biraz sistem etmişse de bunu yorumlayan kimselere benim de orada başka argümanlarım var. O argümanları da konuşuruz tabii. Sonuç itibariyle faiz dışı denge geçtiğimiz seneye göre bayağı azalmışken geçtiğimiz sene 94,5 milyardan 54,1'e inmiş bu sene. Fakat nakit dengesinde 3 milyarlık bir artış var geçtiğimiz seneye göre. 201 milyardan 204 milyara çıkmış. Bunun da yegane sebebi faiz giderleri. Bunu nasıl finanse ettiğimiz çok önemli. Görünen o ki artık dışarıdan bu şekliyle finansmandan daha ziyade iç borca yüklenerek bunun yapılması planlanıyor. Orada da hazinenin ben yeniden borçlanma rasyosuna baktığım zaman %150'leri görüyorum. Bu sene ortalama %136'lar civarında bir yeniden her 100 liralık itfaiye karşı 136 liralık ortalama bir borçlanma olacak gibi. Çok şaşırmadım o konuyla ilgili de. Ama giderler tarafının bir miktar en azından iyi sinyal veriyor olması beni biraz umutlandırdı. Umuyorum bu devam eder önümüzdeki süreçte.
Evet. Çok erken daha dediğin gibi Ocak ayı değerlendirme yapmak için. Ama görünen o ki 2025-2024'deki göre daha kontrol altında bir bütçe karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Geçen haftanın önemli gelişmelerinden bir tanesi geçen cuma Mehmet Şimşek bir televizyon kanalındaydı Sayın Bakan. Çeşitli konulara değindi. O konuda da bir görüşlerini alalım.
Şimdi ilk başta herkesin bildiği bir noktayla başlamış. Enflasyon çok adaletsiz bir vergi gibidir demiş. Ben yayınlara çıktığım çıkalı enflasyonu hep kötülüklerin anası olarak tarif ederim. Burada Mehmet Bey'e katılmamak mümkün değil. Sayın Şimşek doğru söylemiş. Köklü çözüme odaklandık diye bir noktası daha var.
Evet.
Yani odaklanmak başka, takım halinde yarışmak, takım halinde buna soyunduk, bunu yapıyoruz demek başka diye düşünüyorum ben. Benim aklıma şu geldi hemen. Kimler odaklandı? Mesela BDDK odaklandı mı? SPK hakikaten odaklandı mı? TÜİK gerçekten odaklanıp bununla ilgili bir şeyler yapmak üzere bu işin içerisinde mi? Ekonominin diğer kurumları hakikaten bu konuyla ilgili odaklanıp buna bir şeyler yapacaklar mı? KKM cazip olmaktan çıktı diyor. Evet, KKM cazip olmaktan çıktı. Çünkü politika faizinin altında bir faize değerlendiği sürece Türk lirasının şu andaki faizinden yararlanmamak açıkçası biraz saflık olur diye düşünüyorum. Biraz risk alarak burada şey yapılabilir ama şunu da unutmamak lazım. KKM'den çıkan paranın büyük bir kısmı da fonlara gitti. Seninle hep burada konuşuyoruz. Ben özellikle 2023 yılı sonundan itibaren bugüne kadarki olan dönemde döviz cinsi fonların artışına dikkat çekiyorum. 21,5 milyar dolar. Az değil. Özellikle özel serbest fonlar ciddi miktarda artmış. Kayıt dışı bütün mükelleflerin üzerine gideceğiz denmiş. Yani kayıt dışılığı ortadan kaldırabilmek için öncelikle vergi tarafında, vergi reformu tarafında yapılması gerekenler, geçmesi gereken, yasalaşması gereken şeylerin geçiyor olması lazımdı bence. Umuyorum ki olur. Bu kayıt dışılığın üzerine gidilir. Ben hep şöyle gördüm şimdiye kadar. Vergi vermek vatanseverliktir. Vergi vermeyin vatanseverlik olduğu bir noktada İzmir'de açılan bir okulun da aynı kalitede Diyarbakır'da, Ağrı'da açılıyor olması, aynı kanalizasyon sistemine sahip oluyor olması, aynı yollar olması, aynı kalitede hastanelerin olması gibi şeylerdir. Benim burada özellikle üzerinde durmak istediğim şey Sayın Şimşek faiz konusunda, faiz giderleri konusunda eleştiride bulunmuş. Yani nominal faiz yüksek ama bunu alınan vergilerle kıyas sığdığımız zaman geçtiğimiz dönemde oransal olarak bunlar çok büyük farklılıklar içeriyor diye. Ben oturdum biraz çalıştım. Faiz giderleri ve gelir vergileri arasındaki oranlara baktım. Yani 2016 yılında bugünden daha düşük faiz gideri bölü vergi geliri varmış.
Tabii.
Bunlar artmış, sonra tekrar aşağı gelmiş. Yeniden trend olarak şu anda yukarıya gidiyor. İkinci bir noktada oradaki eleştiri olarak koyabileceğim şeylerden bir tanesi, madem nominal faiz giderlerine bakıyoruz, o zaman tarım tarafında destekleme için ne kadarlık bir desteklemeyi milli yine gelir. Vergi gelirlere veya vergi gelirlerine göre veya milli gelirlere göre yapıyoruz. Keza eğitim tarafına. Bu gibi şeyleri açıkçası açıkçası hesapladıktan sonra ancak o eleştiriyi öz eleştiri şeklinde yapmayı ben kabul ederim diye düşünüyorum.
Bugün çok veri konuştuk. Ben de bu konuda şeyler söylemek istiyorum. Verileri nasıl okuduğumuz ve verilere aynı gözlükle bakmak o kadar önemli ki. Faiz harcamalarını işte vergiye göre bakalım. Zaten o bizim eleştirimiz 2015-2016'ya göre çok yükselmiş olması. 2002'ye göre bakıldığında tabii ki durum şu anda çok daha iyi. Ama 2002'ye de bakmayalım bir zahmet. Değil yani mi? En iyi noktamıza bakalım. Onu daha iyileştirmeye çalışalım. Köklü çözüm demişti bakan. Kurumlar vergisini %25'e çıkardık. Bankalarınkini %30'a çıkardık. Hatta KOİ müteahhitlerininkini de %30'a çıkardık diye bir ifadesi var. Şimdi hepimiz bankacılık yaptık. O kredilerin verilirken de bankalarda görevler aldık. Mesela KOİ işletmelerinin %30'a çıkmış vergiyle ne kadar vergi verdiklerini mesela bir açıklayabilirler mi?
Tabii.
Mümkün kesinlikle. Değil. Çünkü orada bir vergi çıkmıyor zaten. Bütün yapılar vergi çıkmayacak şekilde dizayn edildi.
Doğru.
Hepimiz bunun farkındayız. O şeylerden ta en son kar edilecek işte diyelim ki 20 yıllık bir ihale alındı. 15. ile 20 sene arasında bir vergi çıkarsa çıkar. Onun öncesinde hiçbir şey çıkmaz. İşte asgari kurumlar vergisi %30'a çıkardık vergi deniyor. Mesela Türkiye'deki kurumların efektif vergisini bir zahmet ne olur açıklasınlar. Biz buluyoruz ama benim bulduğum tutar %7'ler civarında.
Doğru.
Bulduğum tutar %7'ler civarında demek ki istisnalar, teşvikler, muafiyetler yoluyla bu vergiler öylesine düşülebiliyor ki. O yüzden asgari kurumlar vergisini %10'a getirdiniz. Yani vergi %25'e çıkarmanız güzel ama asgari kurumlar vergisini %10 yaptığınıza göre onun altında bir efektif vergi varmış ki oraya getirdiniz. Bir 20 yapın bakalım ne olacak? Ne kadar ilave olacak? Bir de dolaylı dolaysız vergilerdeki hedefimiz nedir? Yani tamam planlama yapmak her şey değil ama 3 sene sonra dolaylı dolaysız vergilerin nereye geleceğini de Sayın Bakan orada ifade etse en azından önümüzü görürüz. Öyle bir şey de yok. Dolayısıyla gayretler takdire şayan, özellikle kayıt dışı ile ilgili mücadeleler ama sonuçta vatandaşın cebinden çıkan dolaylı vergilerin düşüşü eşittir vergi adaleti. Buna göre de plan yapmak gerekiyor.
Bir noktada da ben bir riske burada işaret etmek istiyorum. Mesela swap hariç net rezervlerde 130 milyar dolarlık artış olduğunu söylüyor. Evet doğru. 130 milyar dolarlık artışın nereden geldiğine bir bakıp o analizi yapıp bundan sonraki dönemde de bu 130 milyarlık artışı Merkez Bankası'nın 167 milyar dolar olmuş rezervini biz tutacağız. Şöyle şöyle tutacağız diye bir plan program koymak lazım ortaya. Çünkü her programda konuşuyoruz. Yine söyleyelim. Para piyasası fonları 2024 başında 5.3 milyar dolardan bugün geldiği yer 43 milyar dolar. Oradaki artış yaklaşık olarak 37,5 milyar dolar. Yabancı para krediler 2024 yılı başında 128 milyar dolardan bugün geldiği nokta 172 milyar dolar. Oradaki artış 44 milyar dolara yakın. Bunların ikisi zaten birlikte inanılmaz derecede rezervi yükselten şeylerden bir tanesi. Diğer tarafta yurt dışından gelen ve tahvile yatırım yapmış olan 18 milyar dolar civarında bir para var. 30 milyar dolar da swaplardan gelmiş son derece kısa vadeli bir para var. Yani bu rezervlerin tamamı şu anda kısa vadeye park etmiş, şirketler tarafında da belirli bir risk almış durumda. Bundan sonra herhangi bir risk olması veya riskin realize olması durumunda nereye evrilebileceğimiz konusunda da risk yönetiminin yapılıyor olması lazım.
Ömerciğim çok haklısın. Ben de buraya not almışım. Yani rezervlerin 3 tane hikayesi var. Döviz kredileri, kur korumalı mevduattan dönüşler, biraz da yabancı girişi. Zaten Hatice Hanım da %85'inin yurt içi yerleşiklerden geldiğini toplantıda söylemişti. Dolayısıyla orada büyük bir birikim var ve herkes çok mutlu. Çünkü Ocak ve Şubat'a enflasyon yüksek çıkacak olsa da geçtiğimiz sene %60 civarında getiri yaptı para piyasası fonları. Kurların artışı %20'nin altında kaldı. Ama bu sürekli sürdürülebilir, devam edilebilir bir şey değil. Ocak, Şubat, Mart aylarında muhtemelen kümüle %10 civarında bir enflasyon göreceğiz. Ve kurlar bunun çok altında kalacak %10. Dolayısıyla bu değerlenme ilk 3 ayda da devam edecek. Ama ondan sonrasında ne zaman harika enflasyonlar %1,5-2 seviyelerine indiğinde artık Türk lirasındaki değerlenme işin neredeyse sona ermiş olacak.
Evet.
Öyle bakınca da yani o noktadan sonrasında da bu park etmiş parada hareketlenmeler görmemiz gayet olası. Ona ilişkinde mutlaka ki bazı önlemlerin alınıyor olması lazım. Programlarda konuştuğumuz beni endişelendiren bir konu da fonlara bu kadar büyük akış olurken özellikle yabancı para fonlara bu kadar büyük akış olurken de bankacılık sisteminin döviz likiditesinin oldukça zayıflamış olması.
Bravo.
Bir bankacılık ürününden sermaye piyasası ürününe hızla geçen kaynaklar tekrar bankacılığa kolaylıkla dönmez. Yılların tecrübesiyle bunu söylüyorum. Öyle olunca da bankacılık sisteminin döviz likiditesinin de Merkez Bankası tarafından yakından izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Ya zaten mevduatlar tarafına baktığımız zaman yabancı para mevduat tutanların çok büyük bir kısmı bireyler özellikle hani altındaki fiyat artışı ve euro dolar paritesindeki aşağıya doğru geliş dolayısıyla benim hesapladığım yaklaşık 5-6 milyar dolarlık bir döviz bozdurmuş sadece bireyler. 5-6 milyar dolar toplam 123 milyar dolar içerisinde Çok az bir rakam. Majör olarak kurumların dolarının döviz bozdurduğunu, 2024 yılı başında 80 milyar dolardan, 81 milyar dolardan bugün 68 milyar dolara gelmişiz. Yani orada bozdurulan 12-13 milyar dolarlık veya 15 milyar dolarlık rakamın çok büyük bir kısmı zaten fonlara gitmiş diye de bakabiliriz. Keza diğer taraftan şöyle bir durum da var. Mevduatta doğru dürüst nemalanamayan, dolardan veya eurodan nemalanamayan insanların dışında krediler tarafında da bu sefer yabancı para krediler dışında hem %1'lik artış kısıtı hem de bir taraftan mevduat tarafından özellikle makro ihtiyati tedbir olarak ortaya konmuş zorunlu karşılıkların yüksek kalması anormal bir maliyetlemeye getiriyor. Oturup da baktığın zaman aslında eskiden %3 civarındaki spreadler bugün %6,5-7'lere çıkmış durumda. Bu da otomatikman sanayiyi etkiliyor. Sanayi şu anda günlük yaşıyor. Böyle bir
yani sıfırla bir döviz mevduatı toplayan bir bankanın maliyeti %6'lar civarında.
Doğru.
Buradan pay biçtiğimizde bu aracılık maliyetinin bu kadar yüksek tutulması hem sanayiyi hem de bankacılık sistemin likiditesini zorluyor diyelim. Son olarak da faiz konusunu biraz konuşalım istiyorum sevgili Ömer. Bir hani faizin şu anki görünümünden biraz bahsedelim. Bir de Londra swap faizlerini de konuşalım. Orada neler oluyor?
Ben bugünkü yazımda özellikle bu enflasyon raporuna dem vurduktan sonra yine bu yayınlarda çok konuştuğumuz 5 yıl faizler üzerinde devamlı vurgu yapıyorum. 24 seviyesine inanan ve ondan sonra %12 daha sonra da %8 enflasyon seviyelerine geleceğini düşünen bir piyasa açıkçası bugün uzun vadeli faizleri özellikle 5 yıllıkları 31'in üzerinde 10 yıllıkları da %27'nin üzerinde ki bugün arttı bu faizler. Birisi 31-60'lara gitti. Diğeri 27-45'lere tekrar geri geldi. Fiyatlamıyor olması lazımdı. Ben verim eğrisindeki değişimleri gördüğüm zaman Mart 2024'te kısa vadeli faizlerin yüksek, onun karşılığında 5 ve 10 yıllık faizlerin bugünkü seviyesinden de daha aşağıda olduğunu görüyorum.
Evet.
Bu önümüzdeki sürece dair bana şunu söylüyor. Eskiden en azından bu piyasada faiz fiyatlaması yapan insanların ki 5 yıl olarak baktığım zaman da ben 2024'ün başında bugünden çok daha pozitif bir perspektif çizdiklerini görüyorum. Halbuki ekonomistlerle traderlar arasında inanılmaz büyük bir farklılık var şu anda.
Çok da yakın otururlar birbirlerine.
Karşılıklı otururlar. Yani özellikle ben burada tahmin yaparken bir ekonomist olarak tahmin yaparken karşımdaki tradera en azından şunu soruyor olmalı. Ya 5 yıl faiz fiyatlamasını kaç yapıyorsunuz? En azından ben yapıyorum, görüyorum. Yanlış mı? 24'e geliyor bu. Ben buraya 5 yıllık enflasyon beklentimi 11 koyuyorum. Ya bu kadar ciddi bir farklılık varken ben anlamakta güçlük çekiyorum. Bu birincisi. İkincisi de Londra piyasası bana hiç samimi gelmiyor. Bir tarafta swap tarafında fiyatlamaları farklı yapıyorlar. Öbür tarafta yazdıkları raporlar birbirlerinden çok büyük tutarsızlık içeriyor diye düşünüyorum. Bir anımı anlatayım istersen bu konuyla ilgili. Hiç unutmuyorum. 2017 senesinde ben o sıralarda faizlerin Türkiye'de durmayacağını çünkü bütçe içerisindeki dinamiklerin kötüleşmeye başladığını, one-off yani tek seferde alınan gelirlerin fazlalaştığını gördüğüm ve aynı zamanda harcamalar kaleminde de devinim görmeye başladığım için enflasyon konusunda negatiftim. Sevgili Atilla Yeşil Adan'ın buradan kulaklarını çınlatalım. Ben enflasyonu o dönemlerde %20'lere kadar gidebileceğini söylediğim zaman kara kaplı deftere yazdık demişti. 2017 senesinde bir yabancı banka her zaman olduğu gibi o hazinecileri alıp işte akşamleyin bir yemeğe götürdükleri gibi oraya götürmüşler ve orada sohbet ediyorduk. Şunu söyledi bana, 5 yıllık swaplar konusunda sen TL'de hep ödeyici durumdasın. Yani TL borçlanıcı durumdasın. Evet dedim, ben açıkçası bu faiz seviyesini görmüyorum. Onun üzerine borçlanır mısın dedi bana. Ne kadar borç vereceksin dedim. 50 milyon dolar dedi. Ben de deal dedim. Londra'ya geri döndü. 50 milyon dolar borcu aldım. 10.25'ti. Hiç unutmuyorum.
TL denk gelen
TL, faiz. 5 yıllık %10.25 ile borçlandım ve karşı tarafa da dolar faizi ödemeye başladım. Aradan yaklaşık bir sene geçmedi. Enflasyon %27'ye vurdu. O sene geri geldiler. Seni tebrik ediyoruz. Bravo dediler. Nasıl bir öngörü diye. Neden bunu anlatıyorum? Yurt dışındaki yapılmış olan o analizler Türkiye'yi dışarıdan izleyen bir takım gözlerle oluyor. Buradaki iç dinamikleri bilmek, iç dinamikleri koklamak o kadar kolay değil. O nedenle ben faiz görünümü olarak burada özellikle tahvil bono piyasasında alım satım yapan, fon yönetimi yapan kimselerin o faiz konusundaki görüşlerinin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum.
Gerçekten ben de yani oradaki trade edilen hacimli işlem geçmiş işlerdeki faiz seviyesini her zaman çok önemserim. Onun üzerine tabi bazı primler olabilir, likitte primler olabilir, başka primler olabilir. Onları diskonto ettikten sonra mevcut enflasyon beklenti anketinden hala çok uzak olduğunu görüyorum. Bu da bir tabii ki kredibilite açığı Merkez Bankası açısından. Geçtiğimiz haftayı Merkez Bankası bayağı bir doldurmuş gördüğüm kadarıyla gündemde.
Doğru.
Müsaade edersen ben bu hafta bende olan kitap tanıtımını yapayım, ondan sonra kapatalım programı.
Tabii.
Ben bu kitabı muhtemelen programlarımızdan bir tanesinde bahsetmiştim ama
kere bahsettik.
Oğuz Hoca'nın Eşitsizlikler Kitabı. Yani kitap tanıtım bölümünde bunu atlamak istemedim. Aslında Oğuz Hoca bence Türkiye'nin Piketty'si. Bu kitapta da özellikle demografik değişimin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği ülkemizde eşitsizlikler konusunda bundan 3 sene kadar önce bu kitabı yazıp gelen riski önceden ortaya koyup ve bununla ilgili planlamanın nasıl yapılması gerektiğini ortaya koyan muhteşem bir kitap yazmıştı Oğuz Hoca. Bu da bendeki imzalı versiyonu.
Harika.
Tekrar kendisine selamlarımızı gönderiyoruz.
Bu kitabın özellikle tamamını okuyamadım ama ilk girişi gerçekten insanı çekiyor evet. içine. Çünkü yaşanmışlıklarla başlıyor. Evet. Gerçekten çok güzel bir kitap.
Hatta ben bu kitabı okuduktan sonra da Armağan Apartmanı Çocukları diye bir yazı yazmıştım bu kitabı referans alarak. Çok teşekkür ediyoruz Ömer.
Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.